Ayrım 6.
6. Ertesi gün gene aynı biçimde başladı. Lamba ışığında kalkıp giyindik. Yalnız bu sabah yıkanma töreninden vazgeçmek zorundaydık. Çünkü ibriklerdeki sular donmuştu. Geceleyin hava dönmüş, pencere aralıklarından ısık çalarak içeri giren keskin bir kuzeydoğu rüzgarı bizi yataklarımıza titrettiği gibi suları da buza çevirmişti. 1,5 saat süren o uzun doğa faslı, İncil faslı daha sona ermeden ben soğuktan öle yazmıştım. Neyse ki sonunda kahvaltı zamanı geldi. Bu sabah çorba dibini tutmamıştı. Yenilebilecek durumdaydı ama gel gör ki pek azdı. Nasıl da azıcık geldi bana tabağımdaki çorba. Bir o kadar daha olmasını isterdim. O sabah beni 4. yani en küçük sınıfa geçirdiler. Öteki kızlara verdikleri işleri, görevleri bana da verdiler. Şimdiye değin bir seyirci olarak baktığım Lowood'daki hayata artık ben de etkin olarak katılıyordum. Ezbere pek alışık olmadığım için dersler önce bana uzun, zor geldi. Sonra bir konudan öbürüne atlamak da kafamı karıştırıyordu. Öğleden sonra saat 3 sularında Bayan Smith elime bir dikiş verip sakin bir köşeye oturtunca sevindim. Elime 2-3 metre uzunluğunda bir kumaş, bir de iğneyle yüksük tutuşturdu. Kumaşın ucunu bastırmamı söyledi. Bu saatte kızların çoğu dikiş yapmaktaydı. Yalnız Bayan Stitcher'ın sınıfı hala ders görmekteydi. Ortalık sessiz olduğu için yaptıkları dersi, kızların söylediklerini, öğretmenin beğenen ya da azarlayan sözlerini duyabiliyorduk. Yapılan ders İngiltere tarihiydi. Öğrencilerin arasında bir gün önce sundurmada arkadaş olduğum kız da gözüme çarpmıştı. Dersin başlangıcında en önde oturduğu halde yaptığı bir yanlış ya da bir dikkatsizlik yüzünden en arkaya gönderilmişti. Ama burada bile Bayan Stetcher'dan durmadan gözüne batıyor, öğretmen hep ona şu yollu sözler söylüyordu. Burns, bu okuldaki kızlar tıpkı erkek okullarındaki gibi soyadlarıyla çağrılıyorlardı. Burns, ayağını yan basmışsın, lütfen hemen ayağını içeri doğru çevir. Burns, çeneni ne çirkin kaldırıp duruyorsun öyle, indir bakayım. Burns, çok rica ederim kaldır şu kafanı, böyle duramazsın benim karşımda. Bir konu iki kez okunduktan sonra kitaplar kapatılıyor, kızlara soru soruluyordu. Ders Kral 1. Charles'ın egemenliğinin bir dönemiyle ilgiliydi. Gemilere, gemi ağırlıklarına, gemi vergilerine ilişkin bir takım bilgiler vardı ki kızlardan çoğu öğrenememiş gibiydiler. Ama sıra Burns'e gelince bütün pürüzler ortadan kalkıyordu. Bu kız bütün dersi yutmuş gibi her sorunun karşılığını hemencecik veriyordu. Ben bunları gördükçe Bayan Stetcher'dan ona dikkatinden ötürü aferin diyeceğini umuyordum ama öğretmen tersine birdenbire "Seni pis kız seni!" diye bağırdı. "Bu sabah tırnaklarını temizlememişsin." Burns buna karşılık vermedi. Onun bu sessizliği beni şaşırttı. Kendi kendime bu sabah tırnaklarını temizleyemediği gibi yüzünü bile yıkayamadığını, çünkü suların donmuş olduğunu neden söylemiyor diye düşündüm. Bu sırada Bayan Smith elime bir çile ip verdi. Kendisi ipi yumak yapıp sararken ara sıra benimle konuşuyor, daha önce okula gidip gitmediğimi, dikiş, örgü bilip bilmediğimi soruyordu. Onun için Bayan Stitcher'ın ne deyip ne yaptığını bir süre izleyemedim. Kendi yerime döndüğüm zaman da öğretmen Burns denilen kıza benim duyamamış olduğum bir buyruk vermiş bulunuyordu. Burns hemen yerinden kalktı, dışarıda içine kitap konulan bir yüklüye gitti. Biraz sonra elinde küçük bir çalı süpürgesiyle döndü. Bu ürkünç görünüşlü aracı saygılı bir diz kırışıyla öğretmeni uzattı. Sonra öğretmenin söylemesini beklemeden, hiç sesini çıkarmadan yakasını açtı. Öğretmen de hemen onun ensesine elindeki küçük çalı süpürgesiyle sertçe bir vurdu. Burns'un gözünde tek bir damla gözyaşı belirmedi. Ben bile bu görüntü karşısında boşuna umarsız bir öfkeyle ellerim titrediği için dikişimi bırakmıştım. Oysa onun o dalgın yüzünün tek bir çizgisi olsun değişmiş değildi. Bayan Stitchard, kaşarlanmış kız diye bağırdı. Senin pasaklılığını düzeltmeye olanak yok. Kaldır şunu yerine. Burns bu buyruğa da boyun eğerek çalı süpürgesini gene dolaba götürdü. Geri dönüşünde dikkatle süzdüm onu. Mendilini tam o sırada cebine sokmaktaydı. Solgun, zayıf yanağında gözyaşlarının izi ışıldıyordu. Bence Lowood'daki günlerin en tatlı bölümü akşam üzeri oyun saatiydi. Saat 5'te içilen kahveyle yenilen bir parça ekmek açlığı gidermese bile insanın gücünü tazeliyordu. Uzun ders gününün üzerimizdeki baskısı gevşiyor, hatta ders odası bile sabahkinden daha sıcak oluyordu. Çünkü henüz yanmamış olan mumların yerine ışık versin diye ocaktaki ateşin biraz daha alevli yanmasına göz yumuluyordu. Bu kızıl ışıklı alacakaranlık, her kafadan bir ses yükselişi, böyle öğretmenlerin izniyle azabilmek insana pek tatlı bir özgürlük duygusu veriyordu. Bayan Stitcher'ın Burst adındaki öğrencisini çalı demetiyle dövdüğü günün akşamı, ben gene sıraların, masaların, gülüp söyleyen küme küme kızların arasında dolaşıyordum. Arkadaşsızdım ama yalnızlık çekmiyordum. Pencere pervazlarının üstüne daha şimdiden kar birikmeye başlamıştı. Kulağımı cama dayayınca dışarıdaki fırtınanın özgün iniltisini içeride kopan neşeli curcunadan ayırt edebiliyordum. Sıcak bir yuva, seveceğim bir ana babadan ayrılmış olsam, ayrılık acısı bana belki en çok bu saatte koyardı. Rüzgarın iniltisi içime üzgü verir, kızların gürültü patırtısı da başımı şişirirdi. Oysa şimdi ikisi de bir tuhaf heyecan veriyordu içime. Ateşli gibiydim. Üzerimde de bir gözünü budaktan sakınmazlık vardı. İstiyordum ki rüzgar daha çılgınca essin, karanlık büsbütün bassın, içeride de kıyamet kopsun. Sıraların üstünden atlayıp masaların altından emekleyerek ocaklardan birinin yanına gittim. Orada alevlerin önündeki yüksek tel siperin önüne diz çökmüş, adı Burns olan kızı buldum. Sessiz, dalgın, kendini bütünüyle kitabına verip çevresini unutmuş durumda, ateşin donuk ışığında okuyup duruyordu. Arkasından yaklaşarak, ''Hala Rasselas mı bu okuduğun?'' diye sordum. ''Evet'' dedi, ''bitirmek üzereyim.'' 5 dakika sonra da kitabını kapadı. Sevindim buna. İçimden, ''Şimdi belki onu konuşturabilirim.'' diyerek yere onun yanı başına oturdum. ''Adın ne senin?'' ''Burns'tan başka?'' ''Helen.'' ''Uzaklardan mı geliyorsun?'' ''Hayli kuzeye düşen bir yerden geliyorum. İskoçya sınırına yakın.'' ''Dönecek misin gene oraya?'' ''İnşallah. Ama geleceği hiç kimse kesinlikle bilemez ki.'' Lowood'dan ayrılmak için can atıyorsundur sanırım. Yo, neden? Beni Lowood'a öğrenim göreyim diye gönderdiler. Bunu elde etmeden ayrılırsam aptallık olur. Ama o öğretmen, Bayan Stetcher sana öyle kötü davranıyor ki. Kötü mü? Hiç de değil. Serttir, titizdir o. Benim kusurlarımı elbet hoş görmez. Senin yerinde olsam ben de onu hoş görmem. Karşı gelirim ona. O çalı demetiyle bana vursaydı elinden kaptığım gibi yüzüne karşı çat diye kırıverirdim. Bana öyle geliyor ki hiç de böyle bir şey yapmazdın. Ama yapsaydın Bay Brocklehurst seni okuldan kovardı. Bu da yakınların için büyük bir üzüntü olurdu. Yakınlarına, çevrendekilere zararı dokunacak bir düşüncesizlik yapmaktansa senden başka kimseyi incitmeyecek bir cezaya katlanmak 1000 kere daha iyidir. Hem zaten İncil de bize kötülüğe iyilikle karşılık vermemizi söylüyor. Ama dayak yemek, sonra kalabalık bir odanın orta yerine dikelip beklemek bana yüz kızartıcı bir şey gibi geliyor. Hem sen artık büyümüşsün de, ben senden daha küçüğüm ama gene de dayanamam. Dayanmak boynumun borcudur. Madem ki kaçınılmaz bir şey, madem ki alnımıza yazılmış çekeceğiz. Yazgımız olan bir şeyi çekemem demek saçmalık. Dinledikçe şaşırıyordum. Bu yazgıya boyun eğme işini kafam almıyordu benim. Hele onun kendini ezen kişiyi temize çıkarmasını hiç anlayamıyor, hiç haklı görmüyordum. Bununla birlikte Helen Burns'ün her şeye benim kavrayamadığım bir açıdan baktığını, onun haklı benim haksız olabileceğimi de seziyordum. Yalnız o sırada bunları incelemeye niyetim yoktu. Demin kusurlarını anlatıyordun. Helen, nedir bunlar? Bence sen çok iyi bir kızsın. Öyleyse benden ders al. Görünüşe göre yargı yürütme. Bayan Stetcher'ın dediği gibi ben pasaklının biriyim. Dikkatsizim, kuralları unutuveriyorum. Ders çalışacağıma kitap okuyorum, düzenli değilim. Kimi zaman aşırı programlı bir yaşayışa dayanamayacakmışım gibi geliyor. Bütün bunlar da Bayan Stetcher'ın sinirine dokunuyor. Çünkü kendisi her zaman tertipli, düzenli, dakik, titizdir. Aynı zamanda huysuz, taş yürekli diye ekledim. Ama Helen Burns bana hak vermedi, sessizce duruyordu. Bayan Temple da sana Bayan Stetcher kadar sert davranıyor mu diye sordum. Bayan Temple'ın adı geçince Helen'in o ciddi yüzünde yumuşak bir gülümseyiş belirdi. O iyilik simgesidir dedi. Herhangi bir kıza, okulun en kötü öğrencisi bile olsa sert davranmak ona acı verir. Benim kusurlarımı görür ama incitmeden söyler bana. Beğenilecek bir şey yaptığım zaman da hak ettiğimden daha cömertçe över beni. Çok kusurlarım olduğunun bir kanıtı da şu ki, Bayan Temple'ın o mantıklı, o yumuşak sözleri bile beni düzeltemiyor. Onun o kadar değer verdiğim övgü sözlerinin hatırı için bile daha dikkatli, daha titiz olamıyorum. Tuhaf şey dedim, dikkatli olmak bence kolay bir şey. Senin için kolay bir şey olduğuna hiç kuşkum yok. Seni bu sabah ders dinlerken gördüm. Pek dikkatliydin. Bayan Miller ders anlatırken senin dikkatinin dağıldığı hiç olmadı. Benim dikkatim her an dağılıveriyor. Bayan Stetcher'da dinleyip bütün söylediklerini içime sindireceğim yerde çok zaman sesini bile duymaz oluyorum. Bir düşe dalıyorum sanki. Kimileyin gene Northumberland'daymışım gibi geliyor. Deepden'de evimizin yakınından akan küçük derinin şırıltısını duyar gibi oluyorum. Sonra derse kalkmak sırası bana gelince beni neredeyse uykudan uyandırmaları gerekiyor. Söylenilenlerin hiçbirini duymamış olduğum için de öğretmenin sorduğuna karşılık veremiyorum elbette. Oysa bugün ne güzel karşılık veriyordun. Rastlantı. Okuduğumuz konu bir rastlantı olarak ilgimi çekti de ondan. D Dibden'i düşünüp düşler kuracağım yerde Kral Birinci Charles'ı düşünüyordum. Haktanır olmak isteyen bir adamın nasıl birçok kereler o kadar haksız, düşüncesiz işler yapabildiğini merak ediyordum. Bütün dürüstlüğüne, vicdanlı oluşuna karşın krallık ayrıcalıklarından ötesini görememesi ne yazık diyordum. Biraz uzağı görebileymiş, çağının gidişini kavrayabileymiş. Gene de seviyorum onu, sayıyorum, acıyorum ona. Bir cinayete kurban gidişine. Zavallı kral. Evet, evet, dünyanın en kötü düşmanıymış onunkiler. Hakları olmadan kan dökmüşler. Onu öldürmeleri ne cüret. Helen kendi kendine konuşuyordu şimdi. Benim onu anlayamayacağımı, çünkü bu konuyla ilgili pek az şey bildiğimi unutmuş gibiydi. Onu kendi düzeyine indirmek için, Bayan Temple'ın dersinde de dikkatin dağılıyor mu diye sordum. Yok, daha doğrusu pek az. Çünkü benim dikkatimi çekip düşlerimi dağıtacak şekilde konuşmasını biliyor. Onun dili bana son derece tatlı geliyor. Öğrettiği şeyler de çok zaman tam benim öğrenmek istediğim şeyler. Yani Bayan Temple'ın dersinde iyi bir öğrencisin. Evet, kendiliğinden, hiç çaba göstermeden içimden geleni yapıyorum. Bu yolla iyi olmak bir hüner değil bence. Bence büyük hüner. Demek ki sana iyilik yapanlara karşı sen de iyisin. Ben de böyleyim. Acımasız, haksız olanlara da iyi davranır boyun eğersek kötülere fırsat vermiş oluruz. Bu kez kötüler hiçbir şeyden korkmadıkları için iyi olmaya çalışmazlar. Gitgide daha kötü olurlar. Bize yok yere vuranlara biz de var gücümüzle vurmalıyız. İnanıyorum ben buna. Hem öyle yaman vurmalıyız ki o insana ders olsun da o işi bir daha yapmasın. Büyüdükçe düşünüşünü değiştirirsin umarım. Şimdilik minicik, cahil bir kızsın. Ama ben şöyle düşünüyorum Helen. Yaranmak için elinden geleni yaptığım halde beni ille de sevmeyen kimseleri ben de sevmemeliyim. Beni haksız yere cezalandıranlara karşı gelmeliyim. Doğal bir şey bu. Beni sevenleri sevmek kadar ya da hak ettiğim cezaya boyun eğmek kadar doğal. Bunlar tanrısız yabanıl kişilerin ilkeleridir. Hristiyanlar, uygar uluslar benimsemezler bunu. Nasıl yani? Anlamıyorum. Nefreti yenebilmek için en iyi yol, nefret, öfke değildir. Nasıl ki öç almakta açılan yaraları sarmaz. Öyleyse ne yapmalı? İncil'i okuyup İsa peygamberin dediklerini, yaptıklarını anlamalı. Onun sözlerini yasa, davranışlarını örnek bellemeli. Ne diyor o? Düşmanlarını sev. Sana sövene sen hayır dua et. Seni nefretle hor görene iyilik yap. O zaman benim de Bayan Reed'i sevmem gerekir. Ama yapamam bunu. John Reed'e de hayır dua etmem gerekir ki olasız. Bu kez de Helen benden açıklama yapmamı istedi. Ben de çektiğim acıların, güttüğüm kinlerin öyküsünü dilimin döndüğünce anlatmaya başladım. Duygularım coşmuş, içimden geldiği gibi acı dille konuşuyor, sözlerimi sakınmaya ya da yumuşatmaya hiç kalkışmıyordum. Helen beni sonuna kadar sabırla dinledi. O zaman bir şeyler söyleyecek sandım ama hiçbir şey demedi. Ben sabırsızlıkla, Bayan Reed taş yürekli, kötü yürekli bir kadın sayılmaz mı diye sordum. Sana karşı kötü davranmışsa kuşkusuz senin kişiliğini sevmediği içindir. Nasıl ki Bayan Stitchard da benim kişiliğimi hiç beğenmiyor. Ama sen de onun sana her dediğini, her yaptığını nasıl ince ince anımsıyorsun ya. Onun haksızlıkları senin duygularının üzerine ne derin izler bırakmış. Oysa ben duygularımın üzerinde böyle bir iz taşımıyorum. Yengenin kötülüğünü, bunun sende uyandırdığı ateşli öfkeyi unutabilsen daha mutlu olmaz mısın? Bence yaşam çok kısa. Günlerimizi kin gütmekle, bize yapılan kötülüklerin çetelesini tutmakla geçirirsek çok yazık. Bu dünyada hepimizin, her birimizin bir sürü kusuru olduğu su götürmez. Ama bir gün gelecek, inşallah yakında bir gün, bu kusurları ölümlü bedenlerimizde bırakıp sıyrılacağız. Bu et yüküyle birlikte bütün günahlarımız, bayağılıklarımız üzerimizden düşecek. Geriye ruhun kıvılcımı kalacak yalnız. Elle tutulmayan yaşam özü, Tanrı'dan koptuğu zamanki kadar saf, gene geldiği yere dönecek. Belki de insandan daha yüksek bir varlığa ruh verecek bu kez. Belki basamak basamak yükselecek, bir zamanlar soluk insan ruhunu oluşturan bu öz, sonunda melekelerin pırıl pırıl ruhları olarak yükselecek. Bunun tersi olması, yani Tanrı'dan kopan yaşam özünün insan ruhundan canavar ruhuna inerek soysuzlaşması olamaz değil mi? Yok yok, inanmam ben buna. Benim bambaşka bir inancım var. Kimse öğretmedi bu inancı bana, ben de kimseciklere söylemem ama dört elle sarılırım ona. Onda huzur bulurum, çünkü her şeye umut kaynağıdır bu inanç. Ölümü bir boşluk, bir korku kaynağı olmaktan çıkarır. Bir huzur kaynağı, yüce bir yuva yapıp çıkar. Hem sonra bu inanç sayesinde ben suçlu ile işlediği suçu öyle güzel ayırt edebilirim ki, işlenen suçtan nefret bile etsem suçluyu yürekten bağışlayabilirim. Bu inanç sayesinde öç alma isteği duyup da tedirgin olmam. Kötülük bulmak pek o kadar ağrıma gitmez. Haksızlığa uğramak beni içimden yıkmaz. Ben hep gözlerimi bu ömrün sonuna dikmiş olarak huzur içinde yaşarım. Helen'ın her zaman eğik duran başı bu cümleyi bitirirken biraz daha önüne doğru düşmüştü. Onun artık benimle konuşmak istemediğini, kendi düşüncelerine dalmak istediğini bakışından anladım. Yalnız pek düşünmesine fırsat bırakmadılar. Sınıf başlarından biri, iri yarı kaba bir kız çok geçmeden yanımıza geldi. Sert bir Cumberland ağzıyla, "Helen Burns, şu anda gidip çekmeceni düzelt, dikişini topla," diye bağırdı. "Yoksa Bayan Stetcher'ı çağırıp gösteririm ha." Dalmış olduğu düşlemlerin uçup gitmesiyle Helen içini çekti, hemen yerinden kalkarak karşılık vermeden, hiç geciktirmeden verilen buyruğu yerine getirdi. 7. Lowood'da geçirdiğim ilk mevsim koca bir çağ gibi geldi bana, hem de altın çağı falan değil. Yeni kurallara, alışılmamış görevlere kendimi uydurabilmemin güçlükleriyle çarpışmaktan örülmüş sıkıntılı bir çağdı bu. Kurallara, görevlere uyamamak korkusu beni yeni yaşantımın nesnel güçlüklerinden daha bile çok hırpalıyorlardı. Oysa bu güçlükler de yabana atılacak cinsten değildi. Ocak, Şubat, Mart aylarında diz boyu karlar, karlar eridikten sonra aşılmaz duruma gelen yollar bizim kiliseye gitmek dışında bahçeye çıkmamızı engelliyordu. Yalnız her günün bir saatini bahçe içinde açık havada geçirmek zorundaydık. Giyimimiz bizi bu kara kış soğuğundan korumak için yeterli değildi. Çizmemiz falan olmadığı için karlar pabuçlarımızın içine girerek eriyordu. Eldivensiz ellerimizde ayaklarımız gibi soğuktan donup uyuşuyor, çatlayıp yara oluyordu. Her akşam ayaklarımın morarıp şişmesiyle çektiğim acıyı sabahları bu şiş, acıyan kas katı kesilmiş ayakları pabuçlara sokmanın işkencesini çok iyi anımsarım. Sonra verdikleri yiyeceklerin azlığı da bir işkenceydi. Büyüme çağındaki çocukların iştahına sahip olduğumuz halde bize ancak en marazlı hastalara yetecek kadar yemek veriliyordu. Bu besin kıtlığından doğan bir kötü davranışta küçük öğrencilerin yaşantısını büsbütün güçleştirmeye yarıyordu. Açlıktan kuduran büyük kızlar fırsat buldukça küçük kızları ya kandırıp ya da korkutarak yemeklerini ellerinden almaya bakıyorlardı. Kaç kez çay saatine dağıtılan o paha biçilmez yarım dilim çavdar ekmeğini iki iri yarı kız arasında bölüştürmek zorunda kaldım. Tasımın içindeki kahvenin yarısını da bir üçüncü kıza ister istemez verdikten sonra bana kalan birkaç yudumu açlığın şiddetiyle gözlerimden fışkıran yaşlara katık ederek içiyordum. Kış pazarları iç sıkıcı, iç karartıcı günlerdi. 2,5 kilometre kadar yol yürüyerek veli nimetimizin papazlık ettiği Brockle Bridge Kilisesi'ne gitmek zorundaydık. Üşümüş olarak yola çıkıyor, buz kesmiş olarak kiliseye varıyor, ayin sırasında soğuktan kımıldayamaz durumlara düşüyorduk. Yol uzun olduğu için öğle yemeğine okula dönmemize olanak yoktu. İki ayin arasında bizlere soğuk etle ekmek dağıtıyorlardı ki bunlar da okuldaki yemekler kadar kıttı. İkindi ayininin sonunda rüzgar tutan bir tepe yolundan okula dönüyorduk. Kuzeye bakan karlı tepelerin üzerinden esen keskin kış rüzgarı bıçak gibi yüzlerimizin derilerini kesiyordu. Bayan Temple'ın bizim büzülmüş sürüklenen karaltılarımızın yanı başında hafif çevik adımlarla yürüdüğünü görür gibiydim. Soğuk rüzgarın dalgalandırdığı damalı kumaştan pelerinine iyice sarınır, bize örnek olarak moralimizi güçlendirmeye çalışır, bizi kendi deyimiyle yiğit askerler gibi ilerlemeye özendirirdi. Öteki öğretmenler çoğu zaman kendileri perişan durumda oldukları için zavallıcıklar başkalarına yürek vermeyi akıl bile etmezlerdi. Ah, okula dönerken ocaklardaki ateşin ışığı, sıcaklığı nasıl da gözlerimizde tüterdi. Ama küçük kızlara bu da nasip olmazdı. Çünkü ocakların ikisinin de çevresinde büyük kızlar hemencecik çifte sıralar oluştururlardı. Onların ardından da küçük çocuklar birbirlerine sokularak durur, açlıktan çırpı gibi zayıf olan kollarını önlüklerin altına sokuşturarak ısınmaya çalışırlardı. Pazar akşamları çay saatinde ufak bir avuntuya kavuşurduk. Yarım dilim yerine bütün bir dilim ekmek verilirdi. Hem de üzerinde ince nefis bir tereyağı tabakasıyla. Bu bir kutsal pazar gününden öbür kutsal pazar gününe kadar dört gözle beklediğimiz cennet taamıydı. Bu açık ellilik örneği dilimin yarısını kendime alıkoymayı çoğunlukla başarıyorsam da öbür yarısını mutlaka büyük kızlardan birine vermek zorunda kalıyordum. Pazar akşamları İncil'den sayfalar ezberlemekle, bunları ezbere okumakla, Bayan Miller'ın okuduğu uzun vaazları dinlemekle geçiyordu. Bayan Miller'ın bastırmayı bir türlü başaramadığı esnemeler onun da yorgun olduğunu gösterirdi. Çoğu pazar akşamları 5-6 küçük kız İncil'den bölümler sahnelerler, uyku gözlerinden aktığı için çok zaman yarı baygın yere düşerlerdi. Bu durumda uygulanan yöntem bu çocukları ceza olarak odanın orta yerine dinletmekti. Arada dizleri tutmaz olduğu için hepsi de yığın yığın yere yıkılırlardı. O zaman sınıf başkanları onları kaldırır, kendi kullandıkları yüksek iskemlelere sırtlarını dayayarak dik durmaya zorlarlardı. Bay Brocklehurst'un ziyaretlerine değinmedim henüz. Gerçekten de beyefendimiz benim Lowood'a gelişimden hemen hemen bir ay sonra yolculuğundan döndü. Belki de dostu başdiyakozun yanındaki konukluğunu uzatmıştı. Bilmem. Bildiğim onun yokluğu benim canıma minnetti. Onun gelmesini istemeyişimin özel nedenleri olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ama ne yazık ki sonunda geldi. Bir gün öğleden sonra ben Lowood'a geleli 3 hafta kadar oluyordu. Elimde bir küçük taş tahtayla oturmuş uzun bir bölmenin sonucunu çıkartmaya çalışırken dalgınlıkla pencereye doğru kaldırdığım gözlerim tam o sırada dışarıdan geçmekte olan bir karaltıya takıldı. O uzun kemikli biçimi içgüdümle tanıdım sanki. 2 saat sonra da bütün okul öğretmenler birlikte ayağa kalkınca böyle saygıyla kimin karşılandığını anlamak için gözlerimi kaldırıp bakmak gereğini bile duymadım. Uzun adımlarla dersi ölçer gibi yürüdü. 1 dakika sonra kendisi de ayağa kalkmış olan Bayan Temple'ın yanında bir zamanlar Geçit konağının ocağı önünde dikilmiş duran o kapkara direk belirdi. Şimdi ben cesaretimi toplayarak bu mimari yapıtı yan gözle süzdüm. Evet, yanılmamıştım. Bay Brocklehurst'tu bu. Uzun, dar paltosunun bütün düğmelerini iliklemiş, eskisinden daha zayıf, daha dik, sırık gibi duruyordu. Bu görüntü karşısında çöküntüye uğramam için özel nedenler vardı. Bayan Reed'in o gün benim kişiliğim üstüne haksızca söylediği sözler, Bay Brocklehurst'un de benim kötü huylarımı hem müdüreye hem de öğretmenlere bildireceğine söz vermesi hala belleğimdeydi. İlk andan beri onun bu sözünü yerine getirmesini korku içinde beklemiştim. Gözlerim yoldaydı hep. Bu adam gelecek, geçmişime ilişkin yanlış bilgilerle beni temelli bir kötü çocuk olarak damgalayacaktı. Nitekim çıkıp gelmişti işte. Bayan Temple'ın yanında durmuş, kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Benim kötülüğümü açıkladığından hiç kuşkum yoktu. Ben de işkence gibi bir kaygıyla Bayan Temple'ın gözlerine bakıyor. Her an bu koygun bakışların bir tiksintiyle, hor görüşle benden yana dönmesini bekliyordum. Kulaklarım da kirişteydi. Oturduğum yer önde olduğu için çok dikkat edince adamın dediklerini duymaya başladım. Bu sayede de hiç değilse bir süre için kaygıdan kurtuldum. Lafton'dan aldığım iplik işinizi görür sanıyorum Bayan Temple. Tam basma gömlek dikmeye uygun gibi geldi bana. İğneleri de ona göre seçtim. Bayan Smith'e söyleyin, dikiş iğnesi için makbuz hazırlamayı unuttum ama önümüzdeki hafta gönderirim. Sonra kesinlikle öğrenci başına birer iğneden öte dağıtmasın. Fazlasını verirseniz değer bilmez yitiriverirler. Ha, müdire hanım, sırası gelmişken yün çoraplara da daha bir özen gösterilirse çok sevinirim. Son gelişimde mutfak bölümünün avlusuna çıktım. Oradaki ipte kuruyan çamaşırları gözden geçirdim. Bir sürü siyah yün çorap vardı ki hiç elden geçmemişlerdi. Üzerlerindeki delikler çoktandır yama yüzü görmediklerini belli ediyordu. Adam sustu. Bayan Temple, söyledikleriniz yerine getirilecektir efendim dedi. Ha müdür hanım, çamaşırcı kadının söylediğine göre kızlardan kimilerine haftada 2 kez temiz bluz veriliyormuş. Oysa gereği haftada ancak 1 kezdir. Efendim, durumu size anlatabileceğimi sanıyorum. Agnes ile Catherine Johnson geçen perşembe Lafton'daki bir arkadaşlarına çaya çağrılıydılar. Bu yüzden temiz bluz giymelerine izin verdim. Bay Brocklehurst peki gibilerden başını salladı. Neyse, bu seferlik üzerinde durmayacağım. Ama bu gibi şeyler pek yinelenmesin lütfen. Sonra beni şaşırtan başka bir şey daha var. Kahya kadınla hesapları gözden geçirirken baktım. Son 2 hafta içinde 2 kez kızlara peynir ekmekten ibaret bir kuşluk yemeği verilmiş. Bu nasıl olur? Yönetmelik yönergesine bakınca kuşluk yemeği diye bir şey göremiyorum. Bu yeniliği kim çıkardı? Kimin izniyle? Bayan Temple, ondan ben sorumluyum efendim dedi. O gün çıkan kahvaltı o kadar kötüydü ki çocuklar yiyemediler. Ben de onların öğle yemeğine kadar aç gezmelerini doğru bulmadım. Müdire hanım, 1 dakikanızı rica edeceğim. Biliyorsunuz ki bu kızların yetiştirilmesinde uyguladığım ilke onları lükse, rahata alıştırıp şımartmak değil, dayanıklı, sabırlı, azla yetinen kişiler yapmaktır. Boğaz konusunda herhangi bir yemeğin bozulması, çok ya da az pişmesi gibi ufak tefek kazalar olsa bile bu kazayı kapatmak için kızlara her zamankinden daha nefis bir şeyler vermek gerekmez. Böyle yapılırsa öğrencilerin maddesel varlıkları şımartılmış, bu okulun amacı unutulmuş olur. Böyle bir kaza oldu mu, bundan çocukların ruhunu yüceltmek amacıyla yararlanmalı, çocukları geçici yokluklara karşı dayanıklı olmaya alıştırmalıdır. Hatta böyle durumlarda kısa bir demeç vermek pek yerinde olur. Aklı başında bir öğretmen bu fırsatı nimet bilerek ilk Hristiyanların çektiklerinden, ermişlerin çilelerinden, ulu peygamberimizin peşinden gelenlere çarmıhlarınızı alın da peşimden gelin deyişinden, insanoğlunun salt ekmekle doymayıp Tanrı sözüne de aç olduğunu söylemesinden dem vurabilir. Peygamberimiz ne mutlu benim uğruma açlık susuzluk çekecekleri demiş. Bu sözler öğrencilere söylenebilir. Ah, bu sübyanların midesine dibini tutmuş lapa yerine peynir ekmek verdiğimiz zaman belki günahkar, ölümlü vücutlarını besleyebilirsiniz. Ama ölümsüz ruhlarını nasıl aç bıraktığınızı bir düşünsenize. Bay Brocklehurst gene sustu. Epey duygulanmıştı belki. İlk zamanlar gözlerini yere indirmiş olan Bayan Temple şimdi tam karşıya bakıyordu. Her zaman mermer gibi renksiz olan yüzü şimdi mermerin soğukluğuna, donukluğuna da bürünmüş gibiydi. Hele ağzını öyle bir sımsıkı kasmıştı ki açabilmek için bir taşçı molası gerekirdi sanırsınız. Alnı da zamanla çatı kaşlı bir yontunun alnına benzemişti. Bu arada Bay Brocklehurst ocağın önünde elleri arkasında kurumlu bir eda ile okulu gözden geçirmekteydi. Birden şöyle bir irkildi, gözlerini kırpıştırdı. Sanki gördüğü bir şey onu beyninden vurmuş ya da gözlerini kamaştırmıştı.